Ayrım 36.
Bu görünürdeki iç etkenler yanında yadsınamayacak denli belirleyici dış etkenler de söz konusuydu tabii. İkinci yüzyıldan itibaren Avrupa, Balkanlardan İspanya ve Britanya'ya dek uzanan bir alan içinde barbar akınlarına maruz kalmıştı. Bitmeyen, yoğun, inatçı ve saldırgan göç hareketleri, Got kabilelerinin imparatorluğun hem doğu hem de batı eyaletleri için ciddi birer tehlike oluşturmaları sonucunu doğuruyordu. 4. yüzyılda Julianus'un elde ettiği barış ve düzen sağlamaya yönelik başarıların arkası gelmeyince kuzeyi bütünüyle kuşatan yabancılar Avrupa'daki iç dengeleri büyük oranda sarstılar. Roma'nın kuruluş döneminden itibaren uyguladığı ittifak ve paylaşım yoluyla Romalılaştırma stratejisi kimi bölgelerde Gotlar içinde etkili olabildi ve İtalya'nın kuzeyinden itibaren bazı kavimler barış anlaşmaları, formalite evlilikleri ya da ganimet paylaşımına yönelik askeri ittifaklarla Roma'ya entegre edilebildiler. Ama Trakya'dan İspanya'ya dek Roma lejyonlarında ağırlıkları artmaya başlayan yabancı birlikler sorunu bile Roma'nın bütünlüğü için göz ardı edilemeyecek bir tehlike oluşturuyordu. Herhangi bir birlik hassas ve kritik bir bölgede isyan çıkarıp Got asıllı şefleri önderliğinde büyük kentlere hatta çoğu kez Roma'ya dek ilerleyip istediği ödünleri kolaylıkla koparabiliyordu. İmparatorluğun Avrupa'daki toprakları giderek barbar şeflerin yönetimindeki dukalıklara dönüşmekteydi. Huzursuzluk, asayiş sorunları ve istikrarsızlık Avrupa topraklarıyla imparatorluğun Akdeniz'i iskeleti arasında bir kan uyuşmazlığı yaratmanın yanı sıra ticarete, mal ve hizmet akışına da ciddi biçimde ket vurmaktaydı. Gelişim döneminden itibaren Roma, tahıl üretimine elverişli toprak azlığı nedeniyle büyük kentlerini fetihler sonucu elde edilen bölgelerden taşıdığı buğdayla ayakta tutmuştu. Kimi araştırmacıların ve tarihçilerin dediği gibi Afrika buğdayı olmadan Roma yaşayamazdı. Ancak 2. yüzyıl sonrasından başlayarak bir tür tahıl ambarı olarak kullanılan bölgelerden gelen mal akışında da ciddi yavaşlama ortaya çıkınca kentler güç durumda kaldı. Zaten iç talebi karşılamaya yeterli olmayan yerli üretimse kent dışlarına uzanıp kırsal bölgelerdeki tarım işletmeleri çevresinde yeni yerleşimleri biçimlendirmeye başlamıştı. Kısacası 4. yüzyıl bittiğinde Roma kentleri bütünüyle coşkusunu ve dinamizmini yitirmiş, eski etkinliğinden uzak dinsel ve askeri yönetim merkezleri görünümü vermeye başlamıştı. Büyük toprak sahiplerinin kent merkezlerinin uzaklarında kümelenen tarım işletmeleri, toprağın işlenmesindeki geleneksel yöntem ve ilişki modellerinde de zorunlu bir değişimi gündeme getiriyordu. Artık klasik kölelik sistemi geçerliliğini büyük oranda yitirmiş, onun yerini ekilebilir topraklar çevresinde efendinin himayesine sığınmış tarım işçisi köylü kolonileri almaya başlamıştı. Korunaklı ve sağlam şatoları, kendilerine bağlı eğitimli asker birlikleri ve denetledikleri uçsuz bucaksız tarım alanlarıyla bu efendiler, imparatorluğun değişen siyasi yapısına uygun yeni yerel güçler olarak ortaya çıkıyordu. Kentlerdeki işsizlik, yoksulluk ve çürüme, çoğu kez her şeyini yitirmiş insanların yalnızca kişisel eşyalarını yanlarına alarak bu tür büyük tarım işletmelerinden birine sığınmaya razı olmaları ve bir tür toprak kölesine dönüşmeleri sonucunu yaratıyordu. Theodosius sonrasındaki imparatorlar, bu gelişmelerin merkezi yönetim ve geleneksel Roma ilkelerinin sağlığı açısından ne denli tehlikeli olduğunun farkındaydılar ama ekonomik güçsüzlük ve imparatorluğun can damarı olan kentlerdeki zayıflama, kaçınılmaz görünen gidişi engelleme olanağı tanımadı. Bir ölçüde Doğu'nun yani Bizans'ın toprak sahipliğine dayalı kırsal ekonomi modeline elinden geldiğince uzun süre direndiği söylenebilir. Ancak Batı bunu gerçekleştirebilecek olanaklardan bile yoksundu ve bu nedenle de çözülüp gitmesi fazla uzun sürmedi. Roma adı Batı'da 6. yüzyıldan itibaren artık yalnızca bir hayalet olarak yaşamaya devam edecekti. Got, Frank, Cermen Toprak Beylerinin yerel dükkanlarına dönüşen Avrupa topraklarında eski imparatorluğun simgesel adının tek taşıyıcısı haline gelen Katolik Kilisesi de bu kavimlerin Hristiyanlaştırılması sürecindeki katkıları ve misyonerlik çalışmalarının başarısıyla avunacak, her şeye karşın toprak beylerinin oluşturduğu federasyonlarla ortaya çıkan krallıkların iktidar ortağı olma konumunu elinde tutacaktı. 8. yüzyıldan itibaren Akdeniz'e kıyısı olan, eski Roma'nın mirasçısı durumundaki Avrupa krallıkları için yeni ve beklenmedik bir tehlike daha ortaya çıktı. Arap Yarımadası'nda doğan İslam dinine bağlı kavimlerin oluşturduğu güç, yalnızca Bizans'ın doğu sınırlarını değil, Akdeniz'in tamamını tehdit ediyordu artık. Baş döndürücü bir hızla Hint topraklarına dek, doğuyu fetheden ve Mezopotamya, Suriye ve İran'ın tartışmasız hakimi haline gelen İslam orduları, 8. yüzyıldan itibaren bir zamanlar Roma'nın eyaletleri olan Kuzey Afrika topraklarını da ele geçirmiş ve Cebeli Tarık'tan İspanya'ya yürüyerek Avrupa'yı birkaç yönden birden kuşatmıştı. Sicilya'dan başlayarak Güney İtalya, Kartaca merkezli Arap donanmalarının işgallerine maruz kalıyor, Fransa'nın güneyinde İslam yerleşimleri ortaya çıkıyor, Akdeniz'deki zaten zayıflamış ticaret ilişkileri bu yeni tehdit sonrasında ciddi bir darbe alıyordu. Kentleri güdükleşmiş ve rengini yitirmiş, ekonomisi bütün dinamizminden yoksun kalmış, siyasi bütünlüğünden çoktan vazgeçmiş olan Batı uygarlığı, yani bir anlamda Hristiyan Roma'nın eseri ve mirasçısı olan yerel hanedanlar ve krallıklar topluluğu bütünüyle köşeye sıkışmış durumdaydı artık. Tarihçi ve araştırmacılar 8. yüzyılda ortaya çıkan bu tabloyu din eksenli bir farklılaşma ve parçalanma çerçevesinde değerlendiriyorlar. Bu yaklaşıma göre Doğu ve Batı, yerel, ulusal ve kültürel farklılıkların dışında iman modeli ile damgalanmış net ve açık bir kutuplaşmanın da içine giriyordu. İslam'ın yükselişiyle birlikte Akdeniz'deki yeni durum için Henry Pirenne, bir zamanlar ortak adetlerin, ihtiyaçların ve fikirlerin etkileşimini sürdüren bu kıyılarda iki uygarlık ya da daha doğrusu iki yabancı ve düşman dünya, Hilal'in ve Haç'ın dünyası şimdi karşı karşıya gelmişti, diyor. Henry Pirenne, Orta Çağ Avrupası'nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, sayfa 10. Kısacası Julianus'un başarısızlığını izleyen 30 yıl içinde ilkin Roma parçalanarak ikiye bölündü. Bundan yaklaşık 72 yıl sonra Batı Roma fiilen ortadan kalktı ve bu enkazın üzerinde oluşan Avrupa uygarlığı 300 yıl sonra bilimsel ve kültürel güdüklüğün, çürümüş ve rengini yitirmiş eski kentlerin, krallıklara altının gramajıyla oynama zorunluluğu verecek bir ekonomik çöküntünün içinde büyümeye başladı. Tabii eğer bu bir büyüme ise. Batı'da dinsel ve siyasi baskılarsa bütün bu süreç içinde amansız biçimde devam etti. 8. yüzyıla gelindiğinde eski dinler yoğun kovuşturma kampanyaları ve cinayetlerin sonucunda bütünüyle yok edilemese bile yalnızca kendini dikkatle gizleyen küçük bir azınlığın bağlı kaldığı ürkek ve uykuya yatmış bir geleneğe dönüşmüştü artık. Ama kilise için mücadele ve baskı asla bitmiyordu ve piskoposların gazabı şimdi genel anlamda Hristiyan başlığı altında yer alıyormuş gibi görünen ama merkezi dinsel otorite tarafından sapkın ilan edilen grupları hedef alıyordu. Bu anlamda doğuda Bizans'ta merkezlenen Ortodoks kilise ile Avrupa krallık ve dükkanlıklarına egemen olan Katolik Kilisesi'nin politikaları arasında şiddet ve sertlik açısından hemen hiçbir fark yoktu. Kilise, sapkınlara, özellikle de yüzyıllardır irili ufaklı grupçuklar halinde varlıklarını korumayı bilen gnostik kökenli farklı mezheplere o denli sert ve acımasız davranıyordu ki, gerçekten küçük bir azınlığı oluşturan bu grupları karşı kutup olarak değerlendirilen İslam'dan bile daha tehlikeli gördükleri son derece açıktı. Batılı tarihçiler kentsel gelişim üzerinde yükselen ve kültürel renkliliği, dinamizmi ve ilerlemeyi bünyesinde barındıran ilk çağ ile felsefi ve kültürel anlamda uyanışın yeniden başladığı kentlerin eski canlılığa kavuştuğu, özgür düşüncenin yeniden yeşerme olanağı bulduğu modern dönem arasında durgun ve birçok yönüyle karanlık bir orta çağ modeli üzerinde anlaşmış durumdalar. Bu dönemin tarihlenmesi konusunda farklılıklar ve değişik görüşler olsa da Orta Çağ genel hatlarıyla Batı Roma'nın dağılmasını izleyen dönemle Avrupa'daki reform ve devrimci hareketlerin başlangıcı arasına yerleştiriliyor. Yani kabaca 6. ve 16. yüzyıllar arasına. Oysa ilerleyen bölümlerde zaman zaman kısaca değineceğimiz gibi bu uzun ve karanlık çağ modeli evrensel anlam taşımadığı gibi yalnızca Hristiyan Avrupa için geçerlilik taşıyor. Batı'nın bilim, felsefe ve özgür düşünce üzerine kilise aracılığıyla ipotek koyduğu bu uzun dönemin pek çok evresi karşı cephe olarak kabul edilen bölgelerde bambaşka görünümler sergiliyor. Söz gelimi en azından 8. ve 11. yüzyıllar arasındaki dönemde İslam uygarlığının egemenliğindeki topraklarda tam tersine büyük bir düşünsel açılım, kültürel zenginleşme ve göz kamaştırıcı kentsel dokularla karşılaşıyoruz. İslam uygarlığının egemenliği altındaki bölgenin iki uç noktasından Mezopotamya ve İspanya'dan vereceğimiz iki örnek bile farkın çarpıcılığını sergilemeye yeterli. Avrupa'nın karanlık çağ yaşadığı dönemde eskinin görkemiyle yarışırcasına birer büyük kültürel merkeze dönüşen Bağdat ve Kordoba'nın yanında Roma bile sönük bir kasaba gibi kalıyordu. Uzun süre ne Galya ne de İtalya fakir kentleriyle Bağdat ya da Kordoba'nın ihtişamına yaklaşacak kadar dahi herhangi bir şey ortaya koyamamıştır diyor Mark Bloch. Müslüman dünyası Bizans dünyası ile birlikte 12. yüzyılın sonuna kadar Batı üzerinde gerçek bir ekonomik üstünlüğe sahip olarak kalmıştır. O dönemlerde Batı'da tedavül etmekte olan nadir birkaç altın sikke bile ya Yunan ya da Arap atölyelerinde imal edilmişlerdi. Mark Bloch, Feodal Toplum, sayfa 14. Bloch bu oldukça önemli saptamayla birlikte bugün Orta Çağ Avrupa sosyal ve ekonomik düzenine karşılık gelmek üzere kullandığımız feodalizm kavramını Batı'da hayatın içine yerleştiren olgunun bir kargaşanın başlıca sonucu olduğu görüşünü savunuyor. Merkezinde siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü ve sosyal çözülmenin yer aldığı bir kargaşadır bu. Batı'nın dağınık krallıkları arasında görece en güçlü ve bütünlüğe sahip görünenlerin bile kendi resmi parasını bastırabilmekten aciz olması, Julianus döneminde çok kısa bir süre için son görkemini yaşayan Roma'nın nasıl bir ekonomik enkaz haline geldiğini göstermektedir. Hatta maddi anlamda para basabilmek bir yana, sahip oldukları para sistemini ve kullandıkları birimin değerini kontrol etmekte bile başarısız olan krallıklar arasında karanlık bir çöküşü yaşıyordu Avrupa. Henry Pirene şunları söylüyor. Genel bir fakirleşme apaçıktı. Altın sikke ortadan kalkarak Karolenglerin onun yerine ikame etmek zorunda kaldıkları gümüş sikkeye yerini bıraktı. Eski Roma altını, Solidus'un yerine kurdukları yeni para sistemi, antik ekonomiden ya da Akdeniz ekonomisinden kopuşlarının açık delilidir. Henry Pirene, adı geçen eser, sayfa 12. Bir başka deyişle, Büyük Roma'nın Avrupa'daki kalıntıları, çevrelerini Akdeniz boyunca kuşatan İslam uygarlığı ve doğu sınırlarını oluşturan Bizans'ın karşısında, yoksul kırsal beyliklere dönüşmüşlerdi artık. Piskoposların denetimindeki eski ihtişamını çoktan yitirmiş kentler ve yerel tarım efendilerinin hükmettiği kapalı ekonomiye sahip kırsal yerleşimlerden kurulu devletler için uzun sürecek bir karanlık çağ başlıyordu. Avrupa'nın bu görüntüsünün karşısında alternatif güç olarak beliren iki farklı odaktan Bizans'ı daha farklı bir gözle değerlendirmekte yarar var. Doğu Roma, batıdaki çöküntüye karşılık kentlerinin kalitesini ve ekonomik yapısını görece çok daha canlı tutmayı başarmıştı. Ama Avrupa kentlerini yoksullaştırmaya götürüp güçsüz düşüren koşullarda 7. yüzyıl başlarından itibaren bu büyük merkezi Hristiyan İmparatorluğu da yüz yüze gelmişti. Bizans'ı feodalleşmeden uzak tutan etkenlerden biri, egemen olduğu topraklarda merkezdeki iktidarın otoritesinin sarsılmamasını sağlayacak asayiş ve güvenlikse, diğeri de doğu sınırının ötesinde Hindistan'a dek uzanan bölgelerle yaptığı yoğun ticaretti. Diğer yandan imparatorlar Mısır gibi bir bölgeyi ellerinde tutmaları sayesinde verimli Nil Vadisi'nin tahıl desteğine de sahiplerdi. Ne var ki 7. yüzyıldan başlayarak doğuda yaşanan gelişmeler bu avantajları birer birer ortadan kaldırmaya başladı. İlkin yeniden güçlenen ve eski parlak günlerini çağrıştırır bir gelişim yaşayan İran'ın askeri akınlarına direnemeyip Anadolu'nun ve Orta Doğu topraklarının büyük bölümünü yitirdi Bizans. Bu, Doğu ile olan ticaretin ciddi biçimde sekteye uğramasının yanı sıra önemli kent ve eyaletlerin işgal altına girmesi gibi bir tehlikeyi de birlikte getirmişti. Sonra yine aynı akınlar sonucu Mısır gibi önemli bir kalede elden gitti. Bu gelişmelerle aşağı yukarı eş zamanlı olarak Balkanların kuzeyinden giderek sıklaşarak ve güçlenerek gelen savaşçı Slav ve Avar kavimlerinin saldırıları, imparatorluğun Avrupa'daki topraklarının bütünlüğü üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. 610 yılında iktidara gelen İmparator Herakles, çözümü yalnızca dış saldırılara daha dirençli karşı koyabilecek biçimde orduyu yeniden yapılandırmakta değil, aynı zamanda bu askeri reformları köklü yönetsel değişimlerle desteklemekte görüyordu. Böylece Roma'nın kağıt üzerinde bile olsa orduyu yönetim birimlerinden ayrı tutan ilkeleri terk edildi ve imparatorluğun Anadolu'daki toprakları her biri yerel askeri birliklerin sorumluluğuna verilmiş idari bölgelere ayrıldı. Bu birliklere kol ordu anlamına gelmek üzere Tema adı verilmişti ama zaman içinde sözcük askeri bir terim olmaktan çıkıp her temanın yerleşik bulunduğu bölgenin yönetim birimini de vurgulamaya başladı. Tema sistemiyle birlikte iki sorun aşılmış gibi görünüyordu Bizans'ta. Çoğunlukla yabancı kökenli paralı askerlerden oluşan ve gerek duyulduğunda hassas bölgelere yöneltmenin oldukça yüksek maliyetler gerektirdiği geleneksel lejyonların yerini yerel kaynaklar kullanılarak oluşturulup eğitilmiş askeri birimler alıyordu. Böylece masraflar azalıyor, birliklerin hareket ve manevra yeteneği artıyor ve birbirleriyle iletişimleri idari yapıyla da bütünleşmeleri sonucu çok daha akışkan bir nitelik kazanıyordu. Artık sefer zamanı harekete geçirilen ordular değil, yerleşik ve hazır askeri birliklerin varlığı söz konusuydu. Orta ve Doğu Anadolu'da, Akdeniz kıyılarında ve Kuzey Ege'de başlatılan uygulamayla her idari bölge, diğer bir deyişle her tema, kendi sosyal yapısı içinden kendi askeri birliklerini çıkarıp yetiştirmeye başladı. Bu birliklerin masrafları bölgelerin toprak mülklerinden elde edilen gelirle karşılanıyordu. George Ostrogorski, Bizans Devleti Tarihi, sayfa 89-92. 7. yüzyıl ortalarından itibaren bu yeni yöntem olumlu sonuç vermiş ve hem sayıca artış gösteren hem de manevra yetenekleri yükselen askeri birlikler zaman içinde doğu sınırlarını zorlayan İran tehditini ortadan kaldırmayı ve iç bütünlükle birlikte güvenliği de sağlamayı başarmışlardı. Ama George Ostrogorski'nin de aralarında bulunduğu kimi tarihçiler yeni düzeni ordunun yabancılaşmasını engelleme yolunda atılmış olumlu bir adım olarak görseler de bu huzur ortamının bir de sosyal bedeli vardı elbette. Bizans'ın yerel yönetim birimleri bütünüyle askeri bir nitelik kazanıyor ve rejim giderek daha despotik bir eğilimle buluşuyordu. Ekip biçmek ve gelirinden yararlanmak üzere kendilerine verilen topraklarda yerleşik yaşama geçmelerine karşın komutanlar teknik olarak hala asker statüsündeydiler ve bu yeni konum sahip oldukları silahlı güç ve otoriteyle birlikte onları Bizans'ta o çok korkulan ve uzak durmaya çalışılan derebeyi pozisyonuna bir adım daha yaklaştırmıştı. Doğuda Hilal'in Yükselişi. Diğer yandan güçlü ve yerel bir ordu yaratılarak sağlanan iç bütünlük ve güvenliğin kalıcı bir nitelik taşımadığı da 8. yüzyıldan itibaren net bir biçimde anlaşılacaktı. Arap Yarımadası'ndaki dağınık kabileleri bir araya getirerek yola çıkan ve çok kısa bir zaman dilimi içinde ard arda gelen fetihlerle imparatorluğun doğu ve güneyini kuşatan İslam devleti, Bizans'ın yazgısıyla ilgili bir fikir vermeye başlamıştı bile. Batı ve kuzeyde barbar ataklarıyla zaten yolu kesilmiş olan Roma mirasçısı, şimdi dört yanı çevrelenmiş haliyle büyüme olanaklarını büyük ölçüde yitirmiş durumdaydı. 8. yüzyıl biterken İslam sınırlarının genişlemesi doğuda Orta Asya'ya, batıda da Kuzey Afrika üzerinden İspanya'ya dek ulaşmıştı. Başlangıçta kendi benliğini ve kişiliğini bulmanın coşkusuyla Bizans'ın da zayıflamasından yararlanarak Orta Doğu'yu denetime almaya çalışan bir Arap hareketi izlenimi veren İslam, beklenmedik oranda hızlı ilerleyen fetihler sonucu kısa süre içinde bu görünümünden sıyrıldı. Ele geçirilen bölgelerdeki köklü yerel kültürlerle, bunların arasında Pers, Suriye ve Mezopotamya kültürlerinin yanı sıra, İskenderiye'de merkezlenen Gnostik grupları da saymak gerekiyor, girilen etkileşim, giderek geniş bir coğrafya üzerinde zenginleşmeye başlayan ortak bir İslam kültürünü biçimlendirme yoluna giriyordu. Arap dünyası kadim uygarlıkların bilgi birikimiyle, fethedilen toprakların halkları da İslam inancı ve düşüncesiyle tanışıyordu ki bu, hiç kuşkusuz yeni dinamiklerin devreye sokacak bir gelişmeydi. Ve oldukça kritik bir zamanlamayla ortaya çıkmıştı. En azından 300 yılı aşkın bir süre Roma egemenliği ve kilise baskısı altında yaşayan topraklarda yepyeni bir heyecanın doğmaya başladığını söyleyebiliriz. Bu coşku ve heyecanı anlamak çok da zor değil. Her ne kadar fetihlerle birlikte bir işgalci kimliğiyle yaşamlarına girse de, İslam birçok yönüyle Hristiyan kurumsal stratejisi ve ideolojisinden farklı bir profil çiziyor ve kendine özgü bir hoşgörü içeriyordu. Elbette bu tartışılabilir bir hoşgörüydü ve çok da esnek olmayan belli sınırları vardı. Yalnızca kitap ehli olarak kabul edilen Hristiyan, Yahudi gruplarını ve Sabilere anlayışla bakılıyor, bunun dışında kalan putperest olarak kabul edilip Müslüman olmak ya da ölmek seçenekleriyle karşı karşıya bırakılıyordu. Ama bu kadarı bile fethedilen bölgelerde yaşayan insanlar için en azından bir noktayı kesin olarak ortaya koymaktaydı. Kendi dışındaki bütün inanç ve kültürleri sapkın ya da kafir olarak kabul edip yok etmeye çalışan kilise doktrini karşısında İslam, farklı olanlardan hiç değilse bazılarına boyun eğme koşuluyla farklılığını yaşayabilme olasılığını sunuyordu. Belki bundan daha önemlisi, işgalci Arap birliklerinin ele geçirdikleri topraklarda o güne dek var olmuş kültür ve bilgi birikimini tanıma konusundaki şaşırtıcı istekliliğiydi. İslam öncesi dönemde hayvancılık, ticaret ve sınırlı bir tarım etkinliğinin dışına çıkmadan kapalı ve basit bir yaşam süren göçebe Arap toplumları, yeni inançla birlikte gelen motivasyon sonrasında hızla büyüyen bir imparatorluk yaratma çabasına girerken, yüzyılların acısını çıkarırcasına bilim ve felsefeyle tanışmanın coşkusunu yaşıyordu. İslam peygamberi izinden yürüyenlere, "Bilim Çin'de de olsa gidip alınız," demişti ve pratikte olan da buydu. Kilisenin bütün antik gelenek ve kültürleri, bilgi birikimini kendince bir süzgeçten geçirdikten sonra çoğunu yok sayma politikasının tersine, fetihçi Müslüman toplumları denetimleri altına aldıkları Pers, Hint, Orta Doğu, Mısır ve Helen kentlerinin inançlarına olumsuz ön yargılarla baksalar da bilgi birikimlerini tanıma, anlama ve hatta geliştirme yolunu seçtiler.